Ayrım 6, sayfa 63. Kamelyalı Kadınlar. Hizmetçisi Clotilde, Maria Duplessis'i güzel kokulu sularla yıkadı. Kalın havlularla kuruladı. Bütün vücudunu pudralarla ovdu. Aynanın karşısında kirpiklerini rimelledi, yanaklarını allık sürdü, dudaklarını boyadı. Ardından uzun kırmızı tuvaletini giydirdi. Mücevher kutusundan en sevdiği inci gerdanlığını getirip taktı. Dirseklerinin üstüne kadar uzanan saten eldivenlerini narin beyaz kollarına geçirdi. O gece Paris'te büyük bir balo veriliyordu. Aynı zamanda da Marie'nin 23. yaş günüydü. Salondaki büyük koltuğa oturdu. Bütün gece o koltuktan kımıldamadı. Baloya gidecek hali yoktu. Ölüyordu. Verem'in son dönemini yaşayan bu genç kadın Paris'e geleli henüz 7 yıl olmuştu ama bu sürede oğul Alexander Dumas'ı, Franz Liszt'i, başta Duc de Gache olmak üzere birçok aristokratı kendine aşık etmiş, açtığı salonda dostları Balzac'ı, Massat'ı, Théophile Gautier'i ağırlamıştı. 23. yaş gününde ölmeye ve edebiyat dünyasının en unutulmaz kahramanlarından biri olmaya hazırlanıyordu. Kendisini daha 12 yaşındayken erkeklere satan sarhoş bir babanın kızıydı. Okuma yazmayı 17 yaşındayken bir dans salonunda karşılaştığı ve kendisine aşık olan Duc de Gache'den öğrenmişti. Ama döneminin neredeyse bütün dahilerini etkileyen parlak bir zekası, karşılaştığı her erkeği çarpan olağanüstü bir güzelliği, onu gören herkesin ışığında soluklaştığı etkileyici bir gülümsemesi vardı. Kısa zamanda öylesine ünlenmişti ki, Paris'e gelen bütün yabancı aristokratlar vakitlerini onunla geçirmek için sıraya giriyor ve servetlerinin bir kısmını onun evinde bırakmaya razı oluyorlardı. 20 yaşındayken Alexander Dumas'ın gayrimeşru oğlu olan Alexander Dumas Fils ile karşılaştı. Aynı yaşlardaydılar. Oğul Alexander Dumas zeki, esprili ve yakışıklı bir adamdı. Maria'ya aşık olmuştu. Maria de ondan hoşlandı. 20 yaşındaki oğul, Alexander'ın parası yoktu. Sevgilisini görmeye geldiğinde, o sırada onun yanında olan erkeğin gitmesini komşunun evinde beklerdi. Kaçınılmaz olarak kıskançlık krizleri geçiriyordu. Kavgaları dayanılmaz boyutlara ulaştı. 11 ay sonra ayrıldılar. Ayrılığın hemen ardından Marie, belki de hayatında gerçekten aşık olduğu tek erkek olan Franz Liszt'e rastladı. O sıralarda Verem'i iyice ilerlemişti. Liszt'le birlikte İstanbul'a gitme planları yaptılar. Ne tuhaftır ki kadınların gerçekten bütün varlıklarıyla tutuldukları erkekler genellikle güvenilmez çıkarlar. Dalgalı saçları, yakışıklı yüzü, piyanonun tuşlarına Tanrı'nın dudakları gibi dokunan ince uzun parmakları, kralların karşısında bile bir nebze taviz vermediği kibriyle bütün Avrupa'yı kendine aşık eden Liszt, hayatını bir orospuya adayacak biri değildi. O, konteslerin erkeğiydi. Verem olan sevgilisinden hastalık kapmaktan korkup, döndüğümde seni İstanbul'a götüreceğim diyerek kaçtı. Daha sonraları ben normalde o tür kadınlarla ilgilenmem ama Maria Duplessis farklıydı. Büyük bir yüreği, çok canlı bir ruhu vardı ve bence kendi tarzında eşsizdi. Asla var olmayan bir kadınlığın bütün özelliklerini kendinde birleştirmişti diye yazmıştı. Liszt'ten sonra hastalık daha da ilerledi. Genç kadın en iyi doktorlara gitti, en ünlü kaplıcaları dolaştı ama çare yoktu. Günden güne çöküyordu. Ölüm döşeğindeyken başucunda ona aşık olan iki kont gözyaşlarıyla bekliyordu. Paris'in en büyük kilisesinde muhteşem bir cenaze töreni yapıldı. Cenazeden sonra bütün eşyaları Paris Sosyetesi'nin katıldığı bir açık arttırmada satıldı. O açık arttırmayı izleyenler arasında genç Alexander da vardı. Kitapları, serveti, şöhreti, yardımcı yazarları, gösterişi, parası gösterişine yetmediği için sürekli büyüyen borçları, inanılmaz iştahı, iri gövdesi, sevgilileri, kahkahaları, gürültülü konuşmaları ile Fransız edebiyatını tek başına doldurmak ister gibi gözüken, ben, Victor Hugo ve Vigny, güçlü üç yazarız, aralarında Balzac'ın da bulunduğu diğerleri bizimle yeni kuşak arasındaki geçiş bölgesidir diyecek kadar kendine hayran olan, Monte Cristo Şatosu adı verilen şatosunda büyük bir kalabalıkla yaşayan görkemli bir babanın, Kazanacağı ünden henüz habersiz olan sessiz ve sakin oğlu asla unutamadığı kadını anlatacağı romana bu satış sahnesiyle başlayacaktı. Edebi değeri çok büyük olmasa da satırlarına kendi ruhunda yanan gerçek bir acıyı üflediği ve edebiyat tarihinin en güzel aşk romanlarından biri sayılan Kamelyalı Kadınları kısa zamanda yazdı. Kitap yayınlandığında 24 yaşındaydı. Roman birkaç baskı yaptı. Alexander romanını 3 yıl sonra piyes olarak yeniden yazdı. Piyes eşine az rastlanır bir başarı kazandı. İlk gece piyesi izlemeye baba Alexander Dumas da arkadaşlarıyla gelmişti. Piyes başlamadan önce arkadaşlarına "Bizim oğlanın piyesi tutmayacak gibi geliyor bana," demişti. Birinci perdeden sonra "Piyes fena değil, ben de bir iki yerine dokundum zaten," diyerek yaklaşan başarıyı hissettiğini göstermişti. Piyes ayağa fırlayan seyircilerin dinmeyen alkışlarıyla bittiğinde ise baba Alexander ayağa kalkıp arkadaşlarına sarılarak "Aslında bu piyesi ben yazdım," diye bağırmıştı. Oğul Alexander 19. yüzyılın en iyi 3 piyes yazarından biri olarak anılacağı parlak kariyerine delicesine aşık olup delicesine kıskandığı genç bir orospunun hayatını anlatarak başlamıştı. Hikaye genç Alexander'ın satırlarında biraz değişmişti. Onun kitabının kahramanı aşık olduğu genç yazar için mutluluğundan da hayatından da vazgeçiyordu. Piyes bütün dünyada defalarca oynandı. Verdi onu La Traviata adıyla opera yaptı. Dünyanın neredeyse her ülkesinde filmleri çekildi. İnsanlar aşık ve fedakar orospu karakterini sevmişlerdi. Aşkı bulunması en zor yerde, hayatını bir erkekten bir erkeğe dolaşarak kazanan bir orospunun kalbinde bulmak, insanlara aşkın erişilmez gücünü gösteriyor, asla değişmeyecek gibi gözüken hayatın kurallarını, aşkın değiştirebileceğine inanmalarını sağlıyordu. Maria Duplessis, Alexander'ın piyesinde Marguerite Goethe'nin adını almıştı. Gerçek hayatında da çiçekleri çok seven Maria'nın oyundaki yansıması da göğsüne sürekli kamelya takıyordu. Paris piyesten sonra kamelyalı kadınlarla dolmuştu. Neredeyse bütün kadınlar aşık bir orospu olmak istiyorlardı. Kadınlık dehlizlerinin en esrarengiz durağı olan orospulukta, o dehlizlerin en parlak meşalesi olan aşk alevleri yanıyordu. Herkes böyle bir aşk yaşamayı özlüyordu. Günah ve masumiyet bütün çekicilikleriyle göğsüne taktığı kamelyayla dolaşan tek bir kadında bir araya gelmişti. Ve kadınlar günaha ve masumiyete aynı anda sahip olmayı arzuluyorlardı. Alexander aşık bir kadını kendi aşkından yaratmıştı. Daha sonra yazdığı 11 oyunda da hep aynı temayı, yasak aşkı anlattı. Buna rağmen hayatı boyunca kendini hep ahlakçı bir yazar olarak gördü. Piyeslerine ahlaksızlığı yeren ön sözler yazdı. Bir eleştirmenin dediği gibi Allah'tan ahlaki öğütlerini eserlerine yansıtmayacak kadar akıllıydı ve ahlakçı görüşler sadece ön sözlerde kaldı. Belki de bu akıllılığı sayesinde büyük bir ün ve servet kazandı. Ünü çok genç yaşta bulmasına rağmen hiçbir zaman babası gibi yaşamadı. Sürekli olarak kendisini eğlenceli bir hayat yaşaması için kışkırtan babasına uymadı. Servetini gösteriş için harcamadı. Zekice ve esprili konuşmaları nedeniyle toplantıların en çok aranan adamı oldu ama kalabalıklardan hep uzak durmayı tercih etti. Babasına en çok benzeyen yanı kadınlara olan düşkünlüğüydü. Ama buna rağmen kadınlarla ilişkilerini eserleri için malzeme toplayacağı deneyler olarak kullanmaktan da kaçınmadı. Bir keresinde kıskanç bir kadının tepkilerini inceleyebilmek için birlikte olduğu kadının bulunduğu bir toplantıya kolunda başka bir kadınla gidecek kadar da gözü karaydı. Daha sonra yazdığı Demi Monde isimli piyeste gene bir kibar orospuyu anlattı ve Fransızcaya o tür kadınları anlatmak için kullanılacak bir sözcük kazandırdı piyesin adıyla. Bütün yazdıklarına bakıldığında Maria Duplessis ile yaşadıklarının onun belki de tüm hayatına ve duygularına damgasını vurduğunu ve kadınların seks hayatlarındaki kırılganlıklarına ve düzenbazlıklarına her şeyden fazla ilgi duyduğunu görebiliyordunuz. Ne yazarsa yazsın, sanki canının en çok yandığı yere dönüyordu. Hem bu kadar kırılgan, bu kadar zayıf görünüp, hem de nasıl bu kadar oyunbaz olabildiklerini nasıl bir erkekten bir erkeğe geçebildiklerini anlamaya çalışıyordu. Asıl anlamaya çalıştığı, zarif manevralarla erkeklerin arasında dolaşan, hepsinde aynı arzuyu ve şefkati uyandırmayı başaran ve bir orospu olduğunu kırılganlığı ve parlak gülümsemesiyle unutturmayı başaran Maria'ydı büyük bir ihtimalle. Bir de bütün gerçeği bilmesine, diğer erkeklerin nasıl tuzağa düştüğüne şahit olmasına rağmen, kendisinin bu kırılgan düzenbazlığa nasıl kapıldığını kavramak istiyordu. Bu nasıl oluyordu? Herhalde asıl sorduğu soru buydu. Hayatı boyunca cevabını aradığı soru. Bir erkeğin bu yumuşacık kasırganın içinde nasıl kaybolduğunu, gördüğü gerçeklerin bile anlamını nasıl kaybettiğini, nasıl güvendiğini, sıkıca tuttuğunu sandığı kadının nasıl o kadar kıvrak ve rahat dönüşler yapabildiğini, bir yanını bütün masumiyetiyle teslim ederken diğer yanının nasıl bu kadar günahkar kalabildiğini anlamak istiyordu. Çok genç yaşta o kasırganın içinde kaybolmuş, ruhunun bir parçasını da orada bırakmıştı. Yazdığı karakterlerle, diyaloglarla o kayıp parçasını geçmişin elinden koparıp almak ister gibiydi. Sorunun cevabını bulursa bunu becerebilecekti. Cevabı bulabildi mi bilmiyorum. Ama cevabını aradığı soru onu Fransız edebiyatının zirvesi sayılan Fransız Akademisi'nin üyeleri arasına soktu. Ve dünyanın hemen hemen her yerinde insanlar onun bir vakitler içinde kaybolduğu o kasırganın dalgaları arasına istekle atıldılar. Terzi bir kadının çapkın ve ünlü bir yazardan doğurduğu gayrimeşru çocuk, çağının en önemli yazarları arasına katıldı bu soruyla. 23 yaşında ölen güzel bir orospu insanların hafızasına bir azizi olarak kazındı. Maria Duplessis'in mezar taşında pembe kamelya kabartmaları var. Ve Teufel Gautier'in onun için yazdığı satırlar. Bugün hala ziyaretçiler mezarlık bekçisine kamelyalı kadının mezarını soruyorlar. Her zaman taze kamelyalar duruyor orada. Alexander o kadını kendi aşkından yarattı. İnsanlar 23 yaşında ölen o kadını hep yaşattılar. Kamelyalı kadın o. Bütün kadınların gizlice olmak istedikleri. Zeytin ağacının altında. Bir zeytin ağacının altında yatıyorum. Ardımda bir çam ormanı. Önümde uzanan çimenliğin üstünde dalları güzel kokulu meyveleriyle yüklü, kalın gövdeli incir ağaçları var. Dalların tepelerinde olgunluktan çatlayıp açılmış birkaç incir, yaklaşan sonbaharı haber veren kızıl fenerler gibi parlıyor. Deniz kenarına dizilmiş iğde ağaçları, güneş vurdukça ışık tozları gibi beyazlanan ince yapraklarıyla rüzgara uyarak sallanıyor. Deniz usul hışırtılarla çarpıyor sahile. Uzaklarda belli belirsiz Yunan adaları. Sırtımı kalın minderlere dayamış Rilke'nin Duino ağıtlarını okuyorum. Biraz geri çekilip kendime baktığımda ne kadar yanıltıcı bir görüntüye sahip olduğumu sezebiliyorum. İnsanın huzurlu bir kayboluşla kendinden, zihninden, hafızasından vazgeçebileceği, kokularla ve renklerle dolu bir cennette ağır bir entelektüel hazla beslenen, ağırbaşlı, olgun bir yaşlı adam gibi görünüyorum. Yaşlı bir adam olmamın dışında bu görüntüde gerçeği yansıtan bir şey yok. Ne o kadar olgun, ne o kadar ağır hazlarla dolu, ne de o kadar entelektüelim. Küçük odamdaki sehpanın üzerinde Bursa işi söğüt yaprağı bıçağım duruyor. Valizimde şarjörü dolu bir tabanca. Kitabı dün gece önündeki avlusunda küçük masalar olan tahta raflı beyaz duvarlı aydınlık bir kitapçıdan aldım. Şiirlerinden çok Rilke'nin kendisini özlediğim için. Kim bağırsam duyardı çığlığımı melek saflarından diye başlayan o ünlü ağıtlarının lezzetini çocukluğumdan hatırlıyorum. Ama nedense kitabını gördüğümde benim aklımda çınlayan onun başka bir cümlesi oldu. Beni seven yalnızlığımla sevmeli. Triste'deki bir şatonun bahçesinde dolaşırken kulaklarına çarpan dalga sesleri arasından ilk mısrasının duyduğunu söylediği bu ünlü kitabının satırlarını okurken onun elini hayatın kanına batırmış gibi derinden ve acıyla yazdığı mısralar bana hayatın kendini düşündürüyor. Hayatın bir bütün olmadığının farkındayım. Kendi gerçeklerini yanılgılardan yaratan tuhaf bir sihir sanki. Yanıltacak bir görüntüm var. Bu ağacın altında elimde kitabımla. Bu bir yanılgı ve yanılgı olduğu kadar da gerçek. Büyük bir kitap gibi düşünüyorum bazen hayatı. Her sayfasında başka, diğerlerine benzemez bir resim var. Her sayfa gerçek ama tek başına değerlendirildiğinde aslında kocaman bir yanılgı belki de. Sayfaları tek tek açıyoruz. Her sayfada yeni ve başka bir resim. Ve açılan her sayfayla biz biraz daha solgunlaşıp eksiliyoruz. Bakın ne oluyor bana? Bir elim öbürünün farkına varıyor ya da yıpranmış yüzüm. Onların arasında saklıyor kendisini. Duyuş veriyor bana bu azıcık. Ama bu tek yüzden var olabilen kimdir? Tek bir yüzden var olabilen kimdir gerçekten? Her açılan sayfada başka bir yüz görürken biz. Bir zeytin ağacının altında sakince kitabını okuyan adamın valizinde dolu bir tabanca olduğunu kim bilebilir? Başımı hafifçe sağ omzuma doğru eğerek nişan alıp, kabzayı sağlam tutup, tetiği usulca ezerek ateş ettiğime şahit olan kim bir zeytin ağacının altında Rilke'yi okuyacağımı düşünebilir? Üstelik bu iki görüntü de gerçeği yansıtmazken, her sayfasında başka bir resim var bu hayat denen şeyin. Tuhaf, lezzetlerle dolu, sevinçleri olan, hayalleri hep tazelenen, umutlar yaratan, her yeni sayfası yeni beklentilerle açılan, her resmine bütününü anlayabilmek için dikkatle bakılan, meraklı, çekici ve korkutan bir kitap. Evet, güzel dediğin yalnız başlangıcıdır korkunç olanın. Annesi Rilke'yi bir kız çocuğu gibi giydirirdi. Babası oğlunu erkek yapabilmek için onu askeri okullara gönderirdi. Ama o erkekliğini annesinden ne babasından ne de askeri okullardan öğrendi. Ona erkekliği 22 yaşında rastladığı kendisinden 12 yaş büyük Lou Andras Salom öğretti. Ne gariptir ki bu eğitime Salom'un kocası da şahitlik etti. Bu üçlü birlikte Rusya'ya gittiler. Tolstoy'u ziyaret ettiler. Çok kadın gördü, çok kadına ihanet etti, çok kadından ayrıldı. Kadınları sevdiği kadar yalnızlığını sevdi hep. Bütün o kadınların, aşkların, terk edişlerin, ona her bir melek korkunçtur diye inleten acıların, garip ilişkilerin, sanat dünyasının devlerinin arasında dolaşırken o hep aynı şeyi, o muhteşem mısrayı aradı. O bulunması en zor olanı. Tek romanındaki kahramanına bir mısranın nasıl yazılabileceğini şöyle anlattırdı. Bir mısra için insan birçok şehre girmelidir. İnsanlar ve eşyalar görmelidir. Hayvanlar tanımalıdır. Kuşların nasıl uçtuğunu hissetmelidir. Küçük çiçeklerin sabahları hangi kımıldanışlarla açtığını bilmelidir. İnsan, meçhul semtlerdeki yolları beklenmedik tesadüfleri ve uzun zamandır gelmekte olduğu görülen vedaları düşünebilmelidir. Hala anlaşılmamış çocukluk günlerini, sessiz kapanık odalarda geçen günleri ve deniz kıyısındaki sabahları, denizi, denizleri, üstümüzden esen ve bütün yıldızlara uçan yolculuk gecelerini düşünebilmelidir. Bütün bunların hepsini düşünebilmek de yetmez. İnsanın birbirinden farklı birçok sevda gecelerine ait hatıraları olmalıdır. Ama hem de can çekişen kimselerin yanına oturmuş bulunmalıdır. Kesik kesik gürültü duyulan, penceresi açık odada ölülerle durmuş olmalıdır. Ve insanın hatıralarının olması da kâfi gelmez. Hatıralar çoksa onları unutabilmelidir. Bir mısra için bir hayat ister Rilke. Hatıralar ister ve hatıraları unutabilme gücü ister. Bir zeytin ağacının altında, incir, çam, iğde kokularının arasında onun hatıralarıyla ve unutuşlarıyla yazdığı mısraları okuyorum. Sevdiği kadını kocasıyla paylaşarak yaptığı yolculuklardan, hastalıklı bir anneden, ezik bir babadan, hiç bitmeyen çocukluk hastalıklarından, baş ağrılarından, yaşadığı savaşlardan, kaçtığı savaş yıkımlarından, ıssız şatoların bahçelerindeki yürüyüşlerinden, kulağına mısralar fısıldayan gürültülü dalgalardan, hayal kırıklıklarından, hatırladıklarından ve o hatırladıklarını unutuşlarından, geriye kalanlar bu kitabın içinde olanlar. Verdiği kararlar keskin. Her bir melek korkunçtur ve kuşku dolu. Evet, güzel dediğin yalnız başlangıcıdır, korkunç olanın. Biraz ilerideki çardaktan sarkan pembemsi mor üzüm salkımlarından koparıyorum. Yoğun tatların içinde yıldızlı bir burukluk da hissediliyor. Deniz hışırtılarla çarpıyor iğde ağaçlarının altındaki sahile. Dallar incirlerle ağırlaşıp eğilmiş. Çam ormanının temiz kokusu denizin mavimsi kokusuyla birbirine dokunup dokunup ayrılıyor. Ağaçların arasında birbirlerini aradıklarını, bulduklarında sevinçle kokularının kanatlarını birbirlerine değdirdiklerini hissediyorum. Ben bir zeytin ağacının altında Rilke okuyorum. Görüntüm gerçeğe uymuyor. Valizimde dolu bir tabancam, başucumda dönüşte Bursa'ya uğrayıp çeliğine su veren ustasını arayacağım söğüt yaprağı bıçağım duruyor. O bıçağın meleklerden bile korkunç bir hikayesi olduğunu ve onu size anlatmayacağımı biliyorum. Bir yer olmalıydı bizim bilmediğimiz, ey melek, bilmediğimiz yerler var, bilmediğimiz görüntüler. Her sayfasında başka bir resim, birinde bir yaz fırtınası, sonrası duru ışık. Birinde karlı bir gecenin beyaz buğusu, birinde sevgili bir ölü, birinde kaybolmuş bir kadın yüzü, birinde eski şarkılar, birinde dinmeyen bir ağıt, birinde beni seven yalnızlığımla sevsin cümlesi. Birinde zeytin ağacının altında kitap okuyan yaşlı bir adam, birinde kabzası siyah bir tabanca. Yeryüzü bu değil mi istediğin? Bir görünmez uyanış içimizde. Kurduğun düş bu değil mi? Bir kez görünmez olmak. Yeryüzünün değilse de hayatın bu isteğe kavuştuğunu, bütün görünürlüğüyle aslında görünmez olduğunu, her görüntünün çizgilerinin sırlara çizildiğini, o çizgilerin çok zor fark edildiğini ve her resme bakarken o resmin büyüsüne kapılıp sırla çizilmiş çizgilerini unuttuğumuzu düşünüyorum. Ben sırlarını seviyorum hayatın, gizli olanını, resmini değil, o resmi yapan görünmez çizgilerini. Meleklerin korkunç olduğunu söyleyen şairlerini seviyorum. Olgun bir gülümsemeyle bir zeytin ağacının altında korkunç meleklere dair şiirler okuyorum. Beni uzaktan görenler, işte diyorlar, iyi, yaşlı bir adam ağacın altında kitap okuyor. Ayrım sonu, sayfa 76.